Ayrım 19.
Ama daha önce içtenlikle bulunabileceğini anlamış, dahası bu duygudan hoşlanmaya başlamıştı. Natasha'nın ilk gençlik yıllarıyla çocukluğuna ilişkin öyküleri dinleyen Prenses Maria da yaşamın daha önce hiç anlayamadığı bir yönünü keşfetmişti. Yaşama inanmanın, yaşamaktan zevk almanın ne demek olduğunu anlamıştı o da. İkisi de içlerinde hala yaşayan duygunun yüceliğine sözlerle gölge düşürecekleri korkusuyla ondan söz etmiyorlardı. Ama ondan söz etmemeleri yavaş yavaş ve kendileri buna hiç inanmadıkları halde onu unutmalarına yol açıyordu. Natasha zayıflamış, sararmış, bedence o deyin gücünü yitirmişti ki çevresindeki herkes sağlık durumuna değiniyor, bu ilgi de onun hoşuna gidiyordu. Yalnız kimi vakit birdenbire içinde yalnız bir ölüm korkusu değil, bir hastalık, bir gücünü büsbütün yitirme ya da güzelliğinin birden yok oluverme korkusu uyanıyor. O zaman istenç dışı bir dikkatle çıplak elini inceliyor, parmaklarının zayıflığına şaşıyor, kimi vakitte sabahları aynada kendisine zavallı görünen uzamış yüzünü seyrediyordu. Zaten öyle olması gerekiyormuş gibi geliyordu ona ama bundan ötürü bir korku, bir hüzün duymaktan da kendini alamıyordu. Bir gün hızlı hızlı yukarı çıkmış soluk soluğa kalmıştı. Bunun üzerine kendini özellikle aşağıda yapılacak bir iş bulmuş, inmiş, sonra gene koşarak yukarı çıkıp gücünü deneyerek gene incelemişti durumunu. Bir başka seferde Dunyaşa'yı çağırırken sesinin titrediğini fark etmişti. Hizmetçi kızın geldiğini ayak seslerinden anladığı halde gene seslenmişti sınamak için. Yalnız bir zamanlar şarkı söylediği gibi göğüsten gelen dolgun sesiyle bağırmıştı bu sefer ve kendi sesine kulak vermişti. Kendisi henüz bilmiyordu. Dahası böyle bir şey kendisine söylense buna herhalde inanmayacaktı. Ama ruhunu örten, parçalanamazmış duygusu veren o kalın, buzlu örtünün altından incecik, körpe filizler fışkırmaya başlamıştı yavaş yavaş. Bunlar zamanla kök salacak, canlı, yaşam dolu dallarıyla Natasha'yı ağırlığı altında ezen acıyı tüm olarak örtecekti. O deyin ki kısa bir zaman sonra bu acı hemen hemen duyulmaz olacaktı. Ruhundaki yara da içten ve derinden derine iyileşmeye başlamıştı. Prenses Maria Ocak ayının sonunda Moskova'ya gidecekti. Kont orada doktorlarla sağlık durumu konusunda görüşüp düşüncelerini öğrenmek üzere Natasha'nın da onunla birlikte gitmesi için üsteledi ve sözünü geçirdi. Rus ordularının Fransızları bozguna uğratmak, yollarını kesmek ve buna benzer şeyler yapmak isteğine Kutuzov'un engel olmadığı Vyazma'daki çarpışmadan sonra Fransızların geri çekilişiyle onların ardını bırakmayan Rusların devinimi Krasnoya'ya değin hiç savaşılmadan sürüp gitti. Kaçış o değin hızlı oluyordu ki Fransızların arkasından koşan Rus ordusu onlara yetişemiyor, topçu birliklerinde de süvari birliklerinde de atlar artık yürüyemeyecek duruma geliyordu. Fransızların yürüyüşü konusunda alınan haberler hiçbir zaman birbirini tutmuyordu. Rus ordusunun erleri 48 saatte 60 kilometrelik yol alınmasını gerektiren bu duraksız ilerleyişten öyle bitkin duruma gelmişlerdi ki artık daha hızlı ilerleyemiyorlardı. Ordunun ne deyin bitkin duruma geldiğini anlamak için Tarutino'dan sonraki çarpışmalarda yaralı ve ölü olarak 5000'den fazla insan yitirmediği, tutsak olarak da yüzlerce insan verdiği halde oradan 100.000 kişiyle çıkıp Krasnoya'ya yalnız 50.000 kişiyle ulaşabildiğini belirtmek ve bunun ne anlam taşıdığını kavramak yeterli artar bile. Rusların Fransızları kovalarken hızla ilerleyişleri tıpkı düşman birlikleri üzerinde kaçışın yarattığı yıkıcı etki gibi mahvedici bir etki yapıyordu ordumuz üzerinde. Tek ayrım şuydu. Rus ordusu Fransızların başları üzerinde duran yok olma tehdidi altında olmadan ilerliyordu. Ordularına ayak uyduramayan hasta Fransızlar düşman eline bırakılıyorlardı. Oysa aynı durumdaki Rusların kaldığı yer kendi yurtlarıydı gene. Napolyon ordusunun azalmasının en önemli nedeni devinimin aşırı bir hızla yapılmasıydı. Rus ordularının da aynı oranda azalması en kesin kanıtıydı bunun. Kutuzov'un bütün yaptığı, Tarutino ve Vyazma'da olduğu gibi yalnızca Fransızlar için mahvedici olan bu devinimi elinden geldiği deyin durdurmamakla, Petersburg'dakilerin ve Rus ordusundaki generallerin tek isteği buydu, Tersine buna yardım etmekle kendi ordusunun devinimini de kolaylaştırmakla sınırlıydı. Ama Kutuzof'u devinimi yavaşlatmaya ve zaman kazanmaya iten, orduda yorgunluk belirtileri görüldüğünden ve devinimin hızı dolayısıyla büyük yitikler baş gösterdiğinden beri başka bir neden daha çıkmıştı ortaya. Rus ordularının amacı Fransızları kovalamaktı. Fransızların tutacağı yol önceden bilinmiyordu. Bu yüzden bizim birlikler onları izlerken Fransızlara ne deyin yaklaşırlarsa o deyin fazla yol almış oluyorlardı. Fransızların izlediği zikzaklı yol en kısa yoldan gitmekle kesilebilirdi ancak. Generallerin önerdikleri bütün ustaca manevralar, orduların bir yerden bir başka yere gidiş ve oradan oraya geçişlerinin artırılması amacını güdüyordu. Akla uygun tek amaç, bu oradan oraya gidişleri elden geldiğince azaltmaktı oysa. Moskova'dan Vilno'ya değin, bütün sefer boyunca Kutuzof'un tüm gücü bu amaca yöneliyordu. Hem de bu amaca yönelişi, geçici bir süre için rastgele değil, öylesine düşünüp taşınılarak düzenlenmişti ki kendine çizmiş olduğu bu yoldan bir an olsun ayrılmadı. Kutuzof aklıyla ya da bilimle değil bir Rus olarak tüm varlığıyla tek tek her Rus erinin duyumsadığı şeyi biliyor ve aynı şeyi aynı derecede duyumsuyordu. Anlıyordu ki Fransızlar yenilmişlerdir. Yani düşman kaçmaktadır ve gereken şey onu yurttan kovmaktır. Bunu kesinlikle biliyordu. Ama yılın bu mevsiminde görülmedik bir hızla yapılan ve geçmişte eşi görülmemiş olan seferin tüm ağırlığını erlerle birlikte o da duyumsuyordu. Oysa generallere, özellikle Rus olmayan ve başarı göstermek ya da falancayı şaşkınlık içinde bırakmak için herhangi bir dükü ya da kralı tutsak etmek isteyen generallere öyle geliyordu ki, asıl şimdi, yani her türlü savaşın çirkin, bayağı, dahası anlamsız bir şey olacağı sırada çarpışmaya girişmek, ve ne olursa olsun birini yenmek gerekiyordur. Kutuzof bu yüzden ayaklarında yırtık postallar, sırtlarında ise kürksüz kaputlar bulunan yarı aç yarı tok ve bir aydır hiç savaş vermeden sayıları yarıya inmiş erlerle en iyi koşullar altında yapılan kovalama bile bu deyin zorken, kendisine sınıra deyin olan uzaklığın çok daha fazlasının yürünmesini gerektiren manevra planlarının birbiri ardına sunulması karşısında omuzlarını silkiyordu yalnızca. Bu nasıl ve ne pahasına olursa olsun kesinlikle yararlılık göstermek, manevralar yapmak, düşmanı bozguna uğratmak ya da yolunu kesmek eğilimi özellikle Rus orduları Fransız ordularıyla burun buruna geldikleri sırada kendini gösteriyordu. Üç Fransız kol ordusunu bulacaklarını sandıkları Krasnoye'nin altında da öyle oldu. Bu kol orduları bulacaklarını düşünürken yanında 16 bin kişilik bir güçle Napolyon'un kendisini buldular. Kutuzof'un mahvedici bir çarpışmadan kaçınmak ve kendi ordularını korumak için gösterdiği bütün çabaya karşın bitkin durumdaki Rus erlerinin Krasnoya dolaylarında bozguna uğramış ayrı ayrı Fransız gruplarını yok edinceye değin savaşması 3 gün sürdü. Tolly savaşın planını ikinci kol yürüyor diye kaleme almıştı. Ama her zaman olduğu gibi hiçbir şey plana göre yapılmadı. Prens Eugène Wurtemburg bulunduğu tepeden kaçan Fransızları ateşe tutuyor, destek güçlerinin gelmesini üsteleyerek istiyor ama bu güçler bir türlü gelmiyordu. Fransızlar geceleri Rusların bulunduğu yerlerin dolayından kaçarken dağılıyor, ormanlarda saklanıyor ve hepsi ellerinden geldiğince nerede olanak bulurlarsa oradan ilerlemeye çalışıyorlardı. Ordunun günlük besin konusunda kendisine hiçbir şey söylenmesini istemediğini açıklayan, gerektiğinde hiç yerinde bulunamayan, Fransızlarla görüşme heveslisi ve kendi kendine korkusuz ve kusursuz şövalye adını veren Miladovic, Fransızların teslim olmaları için temsilciler gönderiyor, durmadan vakit yitiriyor, kendisine buyrulanın tam tersini yapıyordu. Atını ordulara doğru sürerek Fransızlara işaret ediyor ve süvarilere şöyle bağırıyordu. Bu yürüyüş kolunu size armağan ediyorum çocuklar. Zayıf, üstü başı yırtık pırtık, güçlükle yürüyen atlara binmiş süvariler, hayvanları mahmuzla, kılıçlarla dürte dürte koşturmak için büyük çaba gösterdikten sonra, önünde sonunda kendilerine armağan edilen asker koluna, daha doğrusu soğuktan donmuş, kas katı kesilmiş, aç Fransız kalabalığına yaklaşıyor, armağan edilen kol ordu da silahlarını atıyor, zaten çoktandır istediği şeyi yerine getirerek teslim oluyordu. Krasnoye'de 26 bin tutsak, ganimet olarak da yüzlerce top ve bir mareşal asası olduğu söylenen bir baston alındı. Ondan sonra da bu çarpışmada kim nasıl kahramanlık yaptı diye uzun uzun tartışmalar yapıldı. Herkes onlara sevinmişti. Ama Napolyon'u ya da hiç değilse herhangi bir kahramanı, örneğin bir mareşali, tutsak etmiş olmamalarına çok üzülüyor. Bu yüzden birbirlerini, özellikle de Kutuzof'u çok suçluyorlardı. Tutkularıyla sürüklenen bütün bu insanlar aslında en hazin zorunluluk yasasını körü körüne yerine getiren insanlardan başka bir şey değildiler. Ama kendilerini kahraman sayıyor, yaptıklarının da çok değerli, çok soylu işler olduğuna inanıyorlardı. Kutuzof'u suçluyor, seferin başlangıcından bu yana Napolyon'u yenmelerine engel olduğunu, kendi tutkularını dindirmekten başka hiçbir şey düşünmediğini, keten fabrikaları bölgesinde rahat ettiği için oradan bir türlü çıkmak istemediğini, Krasnoye'de çarpışmaları yalnızca orada Napolyon'un olduğunu öğrenir öğrenmez ne yapacağını şaşırdığı için durdurduğunu, dahası bunu yaptığı için Napolyon'la anlaştığının bile varsayılabileceğini, satılmış olduğunu ileri sürüyor, bunlara benzer birçok şeyler söylüyorlardı. Çağdaşlarının kendi tutkularının sürükleyişine göre yaptıkları bu konuşmalar bir yana, sonraki kuşaklar ve tarihte Napolyon'u büyük Kutuzof'u da yabancılar, kurnaz, ahlaksız, istensiz, saraya körü körüne bağlı bir yaşlı ya da Ruslar, ne idüğü belirsiz bir insan, bir kukla, dahası yalnızca bir Rus adı taşıdığı için yararlı bir kukla saymışlardı. 1812 ile 1813 yıllarında herkes bir sürü yanlış yaptığını ileri sürerek Kutuzof'u açlıktan açığa suçluyorlardı. Çar ondan hoşnut değildi. Dahası daha kısa bir süre önce çok yüksek bir makamın buyruğu üzerine yazılmış bir tarih kitabında Kutuzof, Napolyon'un adından bile korkan ve Krasnoye ile Berezina'da Rus ordusunu Fransızlara karşı tam bir tutku kazanma onurundan yoksun bırakmış, kurnaz, yalancı bir saraylı olarak gösterilmişti. Rus akılının yüce kişi saymadığı, olup bitenlerde Tanrı'nın istencini sezen ve kendi istençlerini onun buyruğuna veren o çok seyrek ve her zamanda yapayalnız insanların yazgısı işte budur. Halk yığınları bu insanlara karşı üstün yasaları kavradıkları için kin ve nefret besler ve böylece onları cezalandırmış olur. Rus tarihçileri için Napolyon hiçbir zaman ve hiçbir yerde, dahası sürgünde bile insan onuruna yaraşmayan bir davranışta bulunmayan ve tarihin tanıdığı en önemsiz araçlardan biri olan Napolyon, hem tuhaf hem de korkunç bir şey bunu söylemek, bir hayranlık ve coşku konusudur. Büyüktür o. 1812 yılındaki eylemin başından sonuna, Borodino'dan Vilno'ya değin, sözle de davranışla da bir kez bile kendi öz kişiliğine ihanet etmeyen Kutuzof'a, gerek özveri gerek o sırada olup bitenlerin ilerisi için nasıl bir anlam taşıdığını sezmek bakımından tarihte olağanüstü bir örnek değeri taşıyan Kutuzof'sa, ne idüğü belirsiz zavallı bir kişi olarak görünür onlara. Dahası 1812'de ondan söz ederken biraz utanç duyuyor gibiydiler. Oysa eylemi hiç değişmeden hep aynı kalmış, hep tek amaca yönelmiş bir başka tarihsel kişi düşünmek bile zordur. Bütün bir halkın isteğine de uygun, daha çok yakışan ve daha soylu bir amaç tasarlamak da zordur. Tarihte Kutuzof'un 1812'deki tüm eylemlerinin yöneldiği amaç gibi, tarihsel bir kişinin yönelip de bu deyin şaşmaz bir biçimde gerçekleştirebildiği bir başka amaç örneği bulmak büsbütün zordur. Kutuzof, piramitlerin tepesinden bizleri seyretmekte olan 4000 yıldan, yurt için katlandığı özveriden, yapmayı tasarladıklarından ya da başardıklarından hiçbir zaman söz etmedi. Zaten kendisinden hiçbir zaman söz etmez, hiç rol yapmaya kalkışmaz, her zaman en sade ve en sıradan insan olarak görünür, en yalın ve en sıradan şeyleri söylerdi. Kızlarına ve Bayan de Stael'e mektuplar yazar, roman okur, güzel bir kadınla birlikte olmaktan hoşlanır, generallerle, subaylarla, erlerle şakalaşır ve kendisine herhangi bir şeyi kanıtlamaya kalkışanları terslemezdi. Kont Rostopchin, Yavuz Köprüsü'nden atını 4 nala sürüp yanına gelerek, Moskova'nın düşüşü konusunda kişisel suçlamalara girişerek, "Nasıl oluyor da Moskova'yı hiçbir çarpışmaya girişmeden bırakmaya uygun bulabildiniz?" diye sorduğu vakit, Kutuzof, o sırada Moskova çoktan düşmana bırakılmış olduğu halde, "Onu çarpışmadan bırakan kim?" karşılığını vermişti. Çar'ın temsilcisi Arakçeyev ona gelip de topçu birliklerinin başına komutan olarak Yermolov'un getirilmesini söylediği vakit Kutuzov, "Ya, ya, evet ben de biraz önce bunu söylüyordum," demişti. Oysa o anda bambaşka bir şey düşünüyordu. Çevresindeki budala alayının ortasında olup bitenlerin yüce anlamını kavrayan tek insan o olduğuna göre, Kont Rostopçin'in başkentin başına gelen felaketten ötürü şunu ya da bunu sorumlu tutması umurunda olabilir miydi? Topçu birliklerinin başına kimin getirileceği ise daha az umurundaydı herhalde. Engin yaşam deneyimi sayesinde insanları eyleme sürükleyen şeyin düşünceler ve bu düşüncelerdeki şeyleri dile getirmeye yarayan sözcükler olmadığı kanısına varan bu yaşlı adam, yalnız bu olaylar olup biterken değil, sürekli olarak büsbütün anlamsız ve ilk aklına gelen şeyleri rahatça söyleyebiliyordu. Ama kendi sözlerine hiç mi hiç önem vermeyen bu aynı adam, giriştiği bütün eylemlerde savaşın başından sonuna değin, yöneldiği amaca aykırı düşecek tek sözcük etmemiştir. Düşüncesini de çeşitli nedenlerle ve her seferinde anlaşılamayacağına inanarak ve bundan da acı duyarak açıklamıştır. Daha Borodino Savaşı'ndan başlayacak olursak, ki çevresindekilerle ters düşmesi oradan başlar, Borodino'nun bir utku olduğunu yalnız o söylemiş, ölümüne değin bunu yinelemiş, bütün raporlarında ve bütün mesajlarında da yazmıştır. Moskova'nın düşüşünün Rusya'nın yıkılışı demek olmadığını da yalnız o söylemişti. Kendisine barış öneren Loristan'a karşılık verirken barış olamaz çünkü halkın istenci böyle diyen de oydu. Fransızların geri çekilişi sırasında yaptığımız bütün manevraların gereksiz olduğunu, her şeyin zaten kendiliğinden hem de bizim istediğimizden çok daha iyi bir biçimde olup bittiğini, düşmana gitmesi için elimizden gelse altından köprü döşemek gerektiğini, Torotino'nun da Vyazma'nın da gereksiz olduğunu, elimizde yeterli bir asker gücüyle sınıra ulaşmak zorunda bulunduğumuzu ve bir Rus askerini 10 Fransız için bile gözden çıkarmayacağını da yalnız oydu söyleyen. Ve gene bir tek o, bize dal kavuk bir saraylı olarak tanıtılan, Arakçeyev'e yalnız Çar'ın gözüne girmek amacıyla yalan söylediği ileri sürülen o adam, Çar'ın hışmını üzerine çekmeyi göze alarak Vilno'da savaşı sınır dışına taşırmak hem zararlı hem de boşunadır diyebilmişti. Ama olup bitenlerin anlamını daha o zaman kavradığını kanıtlamaya yalnız sözler yetmeyebilir. Bütün eylemleri en küçük bir sapma görülmeden hep aynı amaca, başlıca üç noktada toplanan bir amaca yönelmiştir. 1- Fransızlarla çarpışmak için elde olan ne deyin güç varsa hepsini bir yere toplayıp aynı noktaya yöneltmek. 2- Fransızları yenmek. 3- Onları ulusun ve ordunun uğradığı felaketleri elden geldiğince hafifleştirerek Rusya'dan kovmak. O yavaş devinen, sabrı ve her zaman kazanmayı ilke edinen, hemen alınmış kararların düşmanı Kutuzov, Borodino'yu yapmış ve bu savaş için girişilen hazırlıklara eşsiz bir coşkunluk havası vermiştir. Austerlitz'den önce bu savaşın yitirileceğini ileri süren aynı Kutuzov, Borodino'da generaller kesin olarak savaşın yitirileceğini ileri sürerken ve kazanılan bir savaştan sonra yenilen ordunun çekilmesi gerekirken, tarihte duyulmamış bir şey olarak tam tersi olurken, yalnız o herkese kafa tutup Borodino'nun bir utku olduğunda üstelemiş ve ölünceye değin hep aynı şeyleri söylemiştir. Bir tek o, Fransızların geri çekilişi sırasında yeniden savaş verilmemesini istemiş, çarpışmanın artık gereksiz olduğunu, yeni bir savaşa tutuşmanın da Rusya'nın sınırlarının öbür yanına geçmenin de yararsız olduğunu ileri sürmüştü. Şimdi, o zamanlar yüzlerce insanın anlığında beliren amaçlara yönelen eylemler hesaba katılmazsa, ortaya çıkan tarihsel olayın anlamını kavramak kolaydır. Çünkü bütün o tarihsel olay sonuçlarıyla birlikte gözlerimizin önündedir. Ama o zaman nasıl oluyor da yalnız o yaşlı adam, herkesin düşüncelerine tümden aykırı olarak ortaya çıkan tarihsel olayın ulusal bakımdan taşıdığı anlamı hem de böylesine doğru bir biçimde sezinleyebilmiş ve başından sonuna değin de bütün eylemlerinde bir kez olsun ona ihanet etmemiş oluyor? Olup biten olayların anlamını kavramaktaki bu olağanüstü gücün kaynağı, halktan alıp içinde taşıdığı o katıksız, tertemiz ve var gücüyle koruduğu ulusal duygudur. İşte halk onda bu duygunun varlığını anladığı içindir ki, Çar'ın istencine karşın böylesine tuhaf bir yoldan bu gözden düşmüş yaşlıyı ulusal savaşın temsilcisi olarak seçmişti. Onu insan olarak çok yüce bir mertebeye ulaştıran da gene bu duygudur. Ve o bir komutan olarak bütün gücünü insanları öldürmek, onları yok etmek için değil, onları kurtarmak, onlara acımak için kullanmıştır. Bu törenleri sevmeyen, gösterişsiz, yalın, dolayısıyla da gerçekten yüce insan, tarihin uydurduğu hani şu insanları yöneten Avrupalı kahraman kalıbına, o aldatıcı kalıba elbette dökülemezdi. Hiçbir insan kendi uşağının gözünde büyük olamaz, çünkü uşağın da kendine özgü bir büyüklük anlayışı vardır. 5 Ekim, Krasnensky adı verilen savaşın birinci günüdür. O gün akşama doğru bunca tartışmalardan ve gidilmesi gereken asıl mevzilerden bambaşka bölgelere ulaşmış olan generallerin yaptığı bunca yanlış manevradan, verilen buyruklarla hiç ilgisi olmayan yerlere yaverler gönderildikten, düşmanın cephenin her yerinde kaçtığı ve savaşın sürdürülmesine olanak kalmadığı, böylece artık çarpışma yapılmayacağı apaçık olarak anlaşıldıktan sonra Kutuzov, Krasnoye'den çıkıp o gün için karargahının taşındığı Dobroya'ya gitti. Hava açıktı ama ayaz vardı. Kutuzov kendisinden hiç hoşnut olmayan ve artık açıktan açığa arkasından fısıldaşıp duran koca bir topluluğun ortasında besili beyaz kısrağına binmiş Dobraya'ya doğru yol alıyordu. Bütün yol boyunca o gün tutsak alınmış Fransızlar grup grup çoban ateşlerinin çevresinde toplanmış ısınmaya çalışıyorlardı. O gün 7000 tutsak alınmıştı. Dobraya'ya yakın bir yerde üstleri başları yırtık pırtık, bedenleri ve yaraları rastgele türlü türlü bezlerle sarılmış, büyük bir tutsak kalabalığı, atları çözülmüş, uzun bir dizi topun başına üşüşmüş, konuşuyor, sesleri bir uğultu gibi yükseliyordu. Başkomutan yaklaşınca konuşmaları birden kesildi ve bütün gözler, başında kırmızı şeritli beyaz şapkası, hafifçe kambur omuzlarının üzerinde kabaran pamuklu kaputuyla yolda ağır ağır ilerleyen Kutuzov'a doğru çevrildi. Generallerden biri Kutuzov'a toplar ve tutsakların nereden alındığını rapor ediyordu.